Bu programımızda Daniel kitabının 4. bölümüne geldik. Konu Nebukadnezar'ın köküne kadar kesilmiş ağaçla ilgili rüyası. Kralın sonraki çılgınlık dönemi. Bu bölüm bize Nebukadnezar hakkında daha önce bildiklerimizden daha fazla bir bilgi verecektir. Aslında pek hoşlanmadıkları kirli çamaşırları vardı. Kral Nebukadnezar'ın bir tür ruhsal hastalığı vardı. Bu bölüm Babil'in arşivlerinden çıkarılmış bir tarih sayfasıdır. Nebukadnezar'ın hastalığı bugün anlaşılmış durumdadır ve bazı dünya liderleri de aynı hastalığa sahiptir. Akıl hastalıkları ve davranış bozukluklarına özel bir önemin verildiği bir zamanda yaşamaktayız. İçinde yaşadığımız bir dünyada kişinin normal olduğunu bazen merak ediyorum. Bir psikoloğa sorarsanız insanların çoğunun normal olduğunu, bazılarının anormal olduğunu ve bazılarının da dahi olduğunu söyler. Kimin sağlıklı, kimin sağlıksız olduğunu söyleyecek olan kimdir dostum? Standart ölçü çoğunluğun davranış şeklidir. Birçok kişi karşı çıktığında buna anormal gözüyle bakarız. Çoğunluğun yaptığının doğru olduğunu söyleyecek olan kimdir? Bu oldukça tartışmalı bir konu olurdu ve çoğunluğun normal olduğu düşüncesini korumak zorlaşırdı. Shakespeare'in oyununda Hamlet, hafifsi deli birisi kabul edilip Dansmarka'dan diğer anormal kişilerin yaşadığının düşünüldüğü İngiltere'ye gönderilmişti. Geceleri yatağının altında birisinin olduğunu düşündüğünden uyuyamayan bir adamın öyküsü anlatılır. Gece sık sık uyanıp yatağının altına bakarmış. Sonuçta bir psikiyatriste gidip durumu anlatmış. O da şöyle demiş: "Bu önemli bir sorun ve sanırım sizi 10 seanslık bir tedaviyle düzeltebilirim. Her seans $25 tutuyor." Adam düşüneceğini söyleyip oradan ayrılmış. Bir daha da geri gelmemiş. Bir süre sonra psikiyatrist yolda ona rastlamış ve neden tekrar gelmediğini sormuş. O da bir marangoz arkadaşının sorununu çözdüğünü söylemiş. Eve gelip yatağının 4 ayağını da kesmiş. Adam psikiyatrise artık o adam yatağımın altına giremez demiş. "Sanıyorum ki birçoğumuzun herhangi bir konuda biraz anormalliği vardır. Ancak Nebukadnezar gerçekten de sorunluydu. Kral Nebukadnezar dünyadaki bütün halklara, uluslara ve her dilden insanlara şu bildiriyi gönderdi: esenliğiniz bol olsun. Yüce Tanrı'nın benim için yaptığı belirtileri ve şaşılası işleri size bildirmeyi uygun gördüm. Daniel 4:1-3 ayetler arası. Nebukadnezar'ın bu güzel tanıklığı onun imanındaki gelişmeyi göstermektedir. Daniel 3. bölüm 29. ayette bir emir yayınlayıp inancını ortaya koymuştu. Burada da kişisel bir tanıklıkta bulunmaktadır. Oradaki emirdi, buradaki ise karardır. Orada kanaatı söz konusuydu. Burada ise tam bir inanma söz konusudur. Tarihsel sıralama açısından bu tanıklığın bölümün sonunda yer alması uygun olurdu. Çünkü buradaki adanmışlığından uzaklaşmaktadır. Kral Nebukadnezar, krallığında bulunan tüm halklara, uluslara ve dillere esenlik mesajı yollamaktadır. Ulusların arasında barıştan söz etmiyor. Çünkü güçlü ordusu ve daha yukarıdaki güç sayesinde zaten barış sağlanmış durumdadır. Burada Tanrı tarafından kabul edilince günahlı kişinin yüreğini dolduran esenlikten söz etmektedir. Bu bölümde de göreceğimiz gibi ona bu esenlik verilmişti. Aynı zamanda Yüce Tanrı'nın kendisi için yaptıklarından da söz etmektedir. Tanıklığı çok kişiseldir. Tanrı artık yalnızca 3 İbrani çocuğun Tanrısı değildir. O ayrıca Tanrı'nın mucizelerine, işaretlerine ve egemenliğine de tanıklıkta bulunmaktadır. Tanrı'nın krallığının ve yasasının kendisininkinin üstünde olduğunun da farkındadır. Kral Nebukadnezar'ın sözünü ettiği esenliğin insan yüreğine gelmesi ancak Tanrı'yı bilmesiyle mümkündür dostum. Bu nedenle iman sonucu doğrulukla donatılmış olarak Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın önünde barış içerisindeyiz diyor elçi Pavlos Romalılar 5:1'de. O bu barışı çarmıhtaki kanıyla sağlamıştır. Bu barış Mesih'in ödediği ceza sayesinde günahlının yüreğine gelebilmektedir. Tanrı artık ondan yanadır. Dünyadaki tüm sorunların ve dertli yüreklerin altında yatan neden günahtır. İşler doğru gitmemektedir. Bir genç bana şöyle demişti. Kendimle barışık değilim. Ailemle, öğretmenlerimle barışık değilim. Kimseyle barışık değilim. Dostum, temelde insanın Tanrı ile barışması gerekmektedir. Kişi kendi yüreğinde barışı sağladığında çevresindekilerle de barış halinde olabilir. Ancak o zamana kadar barışın ne olduğunu, gerçek anlamda ne olduğunu bilmez. Bugün anormallik ve çılgınlıkların sorunlu insanlara Tanrı sözü ve bilgisinin verilmesi sayesinde büyük oranda düzeltilebileceğinden eminim. Dünyada Tanrı sözünden başka her şey okullarda ve kolejlerde öğretilmektedir. İnsan yüreğine barış getirebilecek olan Tanrı sözüdür dostum. Bu Kral Nebukadnezar'ın da sorunuydu ama o Tanrı'yla, Tanrı da onunla barıştı. Bugün Tanrı sizinle de barışmış durumdadır. Kendisiyle barışmanız için sizi beklemektedir. Bu Kral Nebukadnezar'ın da sorunuydu. Ama o Tanrı'yla, Tanrı da onunla barıştı. Bugün Tanrı sizinle de barışmış durumdadır dostum. Kendisiyle barışmanız için sizi beklemektedir. Bunu çözümlediğinizde psikiyatrist koltuğunda zaman geçirmenize pek gerek olmayacaktır. Tersine ışıl ışıl bir Mesih imanlısı olacaksınız. Kral Nebukadnezar'ın ruhsal sorunu ile ilgili ilk belirtiye 4. ayette rastlıyoruz. Ben Nebukadnezar evimde erinç, sarayımda gönenç içindeydim diyor. Yalnızca bu ayette ben, benim gibi kişi zamirleri 3 kez kullanılmıştır. Yine 4. ayetten 10. ayete kadar her ayette yaklaşık 3 kez aynı sıfatlar geçer. Nebukadnezar'ın bence kendini beğenmişlik sorunu vardı. Eyyub'un da aynı sorunu vardı. 4. ayette şöyle diyor, beni korkutan bir düş gördüm. Yatağımda yatarken düşüncelerimle görümlerim beni ürküttü. Şimdi her şey ben çevresinde dönmektedir. Daniel 4-6-9 ayetlerde şöyle okuyoruz. Düşün ne anlama geldiğini açıklamaları için Babil'in bütün bilgelerinin yanıma getirilmesini buyurdum. Sihirbazlar, yıldız bilimciler, falcılar yanıma gelince gördüğüm düşü onlara anlattımsa da ne anlama geldiğini açıklayamadılar. Sonunda ilahımın adından gelen Belteşassar adıyla çağrılan ve kendisinde kutsal ilahların ruhu bulunan Daniel yanıma geldi. Gördüğüm düşü ona anlattım. Ona şöyle dedim, ey sihirbazların başkanı Belteşassar, kendi kutsal ilahların ruhu olduğunu, her gizi açıklayabileceğini biliyorum. İşte gördüğüm düş, ne anlama geldiğini bana açıkla. Hikmetli adamlar yeniden çağrılmışlardı ancak rüyayı yorumlayamamışlardı. Rüyaları veren Tanrı'ydı. O nedenle yorumu da ancak o yapabilirdi. En sonunda da Daniel çağrılmıştı. Kral Nebukadnezar, Daniel'in ruhla dolu birisi olduğunu ve yorumlama yeteneğini Tanrı'dan aldığını biliyordu. Nebukadnezar aldığı görümü anlatıp çok miktarda ben kişi zamirini kullanıyor. Sanıyorum ailesi onun ruhsal sorununu sakladı. O konuda fazla konuşmadılar ancak yakınları durumu biliyordu. Kanımca günümüz psikiyatristleri bunu histeri olarak adlandırırdı ki buna peri hastalığı da deniyor. Histeri duygu yüklü zihinsel hastalıklardan biridir. Bu psikolojiktir. Bebekken yere düşmüş olmak gibi bir durumla ilişkili değildir. Kendini uyur gezerlik ve unutkanlıkla gösterebilir ve de kalıtsal olduğu düşünülmektedir. Bir tarihçi dünyadaki birçok liderin de bu tür zihinsel hastalıklar taşıdığını söylemişti. Büyük İskender, Julius Caesar, Napolyon, ayrıca İspanyol, İngiliz kraliyet ailesinde ve Rus çarları arasında da bu türden hasta olanlar vardı. İngiltere'de 6. Henry, histeri benzeri bir hastalığa sahipti. Hitler'de de bu hastalık vardı. Burada ise hazineyi yöneten Nebukadnezar çılgın biriydi. Dengesini yitirmişti. Tam bir yetkiyle yönetmiyordu. Bu onun aşırı duygusallığından da belliydi. Aşırı davranışlar sergileyebilirdi. Bu noktada bu bölümün anahtarını oluşturan 17. ayete bakmamızda yarar vardır. Hüküm koruyucu meleklerin fermanı ile ve iş mukaddeslerin sözüyle olmuştur ta ki yaşayanlar şunu bilsinler. İnsanların krallığı üzerinde yüce olan saltanat sürer ve dilediği adama onu verir ve insanların en aşağısını onun üzerine diker. Şimdi Tanrı dünyanın küçük ve değersiz gördüklerini yüceltir. Başka bir deyişle Tanrı değerli dostum bize hak ettiğimiz ve istediğimiz yöneticileri vermektedir. Ruhsal dengesi yerinde olmayan birçok yönetici gelip geçmiştir. Tanrı değersiz görülen kişileri kral koltuğuna oturtmaktadır. Nebukadnezar'dan bu yana 2500 yıllık tarih bu gerçeği ortaya koymuştur. Daniel 4. bölüm 10-16 ayetlerde şöyle diyor. Yatarken gördüğüm görümler şunlar. Dünyanın ortasında çok yüksek bir ağaç gördüm. Ağaç büyüdü, güçlendi, boyu göklere erişti. Dünyanın dört bucağından görülüyordu, yaprakları güzeldi. Herkese yetecek kadar bol meyvesi vardı. Yabanıl hayvanlar gölgesinde barınıyor, gökteki kuşlar dallarına tünüyordu. Her canlı ondan besleniyordu. Yatağımda yatarken gördüğüm görümlerde gökten inen bir gözcü, kutsal bir varlık gördüm. Yüksek sesle ağacı ve dallarını kesin, yapraklarını yolun, meyvesini atın diye bağırdı. Altında barınan hayvanlarla dallarına tüneyen kuşlar kaçsın. Ama köklerin bulunduğu kötüğü demirle, tunçla çevreleyip yerde kır otlarının içerisinde bırakın. Göğün çiğiyle ıslansın, hayvanlarla birlikte yerdeki otlardan pay alsın. Ondaki insan yüreği değiştirilsin, yerine hayvan yüreği verilsin. Üzerinden 7 vakit geçsin. Bu ayetlerde Kral Nebukadnezar'ın rüyasındaki dalları göklere erişen ve yeryüzünü dolduran ağaçtan söz ediliyor. Ağaç devamlı yeşil kalan ve yaprakları güzel olan bir ağaçtı. Meyve vermekteydi ve meyvesi herkesçe yeniyordu. Hayvanlar gölgesinde oturuyor, kuşlar da dallarına konuyordu. Kutsal kitapta ağaç, değerli dostum, birçok şeyi temsil edebilir. Bir insanı temsil edebilir. Örneğin Mezmur 1. bölüm 3. ayette şöyle diyor. Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Meyvesini mevsiminde verir, yaprağı hiç solmaz, yaptığı her iş iyi gider ya da yaptığı her işi başarır. Ayrıca Yeremye 17:8, Yeşaya 56:3'e bakabilirsiniz. Bir ulusu temsil edebilir. Bu alanda Hezekiel 31, Matta 24'e bakabilirsiniz. Matta 13:31-32 ayetlerde hardal ağacı bugünkü Hristiyanlığı temsil eder. Zeytin ağacı İsrail'i ve diğer ulusları temsil etmektedir. Buradaki ağaç özellikle Nebukadnezar'ı ve Babil krallığını temsil etmektedir. Kral ve krallık birbirinden ayrılmaz. Koruyucu ile mukaddes bir melek Tanrı'nın yaratmış olduklarındandır. Koruyucular bu dünyanın işleriyle görevli kutsal varlıklardır. Daniel kitabı Tanrı'nın içinde yaşadığımız bu dünya ve evrendeki işleri düzenlemek için bazı varlıkları yaratmış olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Onların da üstleri, yöneticileri vardır. Buna karşı olarak şeytanın da kendi güçleri ve çeşitli ulusların özel olanlarından sorumlu varlıkları vardır. Bunların bazılarını da bu kitapta göreceğiz. Bu koruyucular her şeyi görür, duyar ve anlatırlar. Birçok imanlı Tanrı görmeden bazı şeyleri yapabileceklerini düşünür. Özel yaşamımızın tadını çıkarmayı düşünürüz ama gerçekte özel yaşamımız yoktur dostum. Mezmur 139:7-12 bize nereye gidersek gidelim, Tanrı'dan uzaklaşamayacağımızı söyler. Yeryüzünde gizli bir günah, cennette herkesin duyabileceği açık bir skandaldır. Onun yarattığı varlıklar, yani Tanrı'nın yarattığı varlıklar sizin her şeyinizi bilir. Eğer bir inanlı iseniz Tanrı'ya gidip yaşamınızdaki bu gizli günahı temizlemeniz gerekir. Şimdi ağaç kökünden kesilmiş durumdadır ve etraf demir ve tunç çemberle çevrilidir. Bu da onun 7 yılda yeniden canlanacağını göstermektedir. İnsanın yüreği hayvanın yüreğine dönüşecek, bitki hayvan olacaktır. Daniel 4:17 şöyle diyor: "Bu yargıyı gözcüler, kararı kutsallar verdi. Öyle ki her canlı yüce olanın insan krallıkları üzerinde egemenlik sürdüğünü ve onları dilediği kişiye, en hor görülen birine bile verebileceğini bilsin." Nebukadnezar'ın rüyasından öğreneceğimiz 3 şey var. 1. İnsanların krallığı üzerinde yüce olan saltanat sürer. Eğer bugün Tanrı'nın tahtını terk ettiğini ve evreni bıraktığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Evrenin onunla ilişkisinde bir gevşeme söz konusu değildir. Emerson şu sözü söylerken yanılıyordu. Birçok şey eğere oturmuştur ve insanlığı sürüklemektedir. Aslında eğere oturmuş ve dünyayı kontrol etmekte olan başka biri vardır. Göklerde oturan Rab gülüyor, onlarla eğleniyor, sonra öfkeyle uyarıyor onları, gazabıyla dehşete düşürüyor ve "ben kralımı kutsal dağım Siyon'a oturttum" diyor Mezmur 2:4-6 ayetler. Tanrı dünya için planladıklarını yapmakta olduğunu söylüyor. Belli bir nedenle kötü planlarını gerçekleştirmesi için şeytana izin vermektedir. Tanrı bugün kendi yarattığı varlıklara belli bir şey göstermektedir. Şeytan hakkında kutsal kitaba uymayan birçok şey söylenmektedir. Tanrı'nın dünyadaki krallıkları yönetmekte olduğu anlaşılsın diye uluslar doğmakta ve yıkılıp gitmektedir. Eğer bir ulusun Tanrı için özel olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bence sorumlu olan uluslar yargılanmış ve mezara çıkarılmış durumdadır. Hristiyan uluslardaki bozulma onları Tanrı yargısına götürecektir. İnsanların krallıklarını yöneten odur. 2. Dilediği adama onu verir. Belki de siz o ya da bu partinin insanları başa çıkardıklarını düşünmektesiniz. Onlar da öyle sanırlar ama krallıkları kendi arzusuna göre düzenleyen Tanrı'dır. Bu düşünce bazılarına şunu dedirtebilir: Tanrı'nın isteğiyle bu görevi yönetiyorum. Geçmişte birçok kral Tanrı'nın yerine yöneticilik yaptığını sanmıştı. Bunlara kesinlikle inanmayın. Her birini başa geçiren Tanrı'dır. Paulus'un Romalılar 13:1'de ne dediğine dikkat edin. Tanrı'dan olmayan yönetim yoktur. Bu nedenle herkes başta bulunan yönetimlere boyun eğsin. O halde değerli dostum, niçin Tanrı bazı güçlerin dünyayı yönetmesine izin veriyor? 3. İnsanların en aşağısını onun üzerine diker. Bu ifade her bir partinin hangi siyasi görüşü olursa olsun herkesin alçak gönüllü olmasını sağlamalıdır. En iyi kişileri seçtiğiniz kanısındaysanız yanılıyorsunuz. İnsanlık tarihini okursanız bunu görebilirsiniz. İngiliz tarihini okuyunca ya da Alman tarihini okuyunca onların atalarının epey kan döktüklerini görürsünüz. Onlar da bazı yöneticileri de çok kötüydü. Diğer ulusların tarihlerine bakın. Kansız olan bir ulus tarihi yoktur. Kanımca Tanrı insanların en aşağısını onun üzerine dikmekte ve layık olduğumuz yöneticileri başımıza getirmektedir. İnsanlar hükümetten, kongreden ve birçok şeyden yakınırlar. Onları seçip başa getirenler biziz. Tanrı en aşağıdaki kişilerin başa gelmesine izin vermektedir. Bu hepimizin aklını başına toplamasını sağlamaktadır. Bir ülkede liderlerin gözüne girmeye çalışan birinin bu ayetten söz edeceğini düşünmek bile zordur. Bu oldukça şaşırtıcı bir ayettir, değil mi? Tarih bu sözün doğruluğunu ortaya koymaktadır. Hazinenin başındaki Nebukadnezar dengesiz olmakla birlikte dünyanın ilk krallığını kuracak kadar da zeki bir yöneticiydi. kim olduğunu bile bilmeyecek kadar aklını kaçırdığı zamanlar olmuştu. Daha önce de söylediğimiz gibi birçok dünya liderlerinin benzer sorunları vardı. Kral Nebukadnezar şöyle diyor, işte ben Kral Nebukadnezar'ın gördüğü rüya. Şimdi ey Belteşassar, bunun ne anlama geldiğini söyle, çünkü krallığımdaki bilgelerin hiçbiri bu düşün ne anlama geldiğini bana açıklayamadı. Ama sen açıklayabilirsin, çünkü kutsal ilahların ruhu var sende. Şimdi ise Daniel Nebukadnezar'ın rüyasını yorumlayacaktır. Burada değerli dinleyicilerimiz, yayınımızın sonuna geldik. Ama bundan sonraki gelişen olayları, yani Daniel'in yorumladığı rüyayı bir sonraki programımızda ele alıp açıklayacağım. Bizi dinlemeye devam ediniz. Soru ve düşünceleriniz olursa bize çekinmeden yazabilirsiniz.